Ama şüphesiz ki bu ayeti değerlendirirken Saat suresinin 1. ayeti ve Zuhruf suresinin 44. ayetine de gidelim.
Elbette. Teşekkür ediyorum. Nihayetinde her akşam Kur'an'ı konuşuyor olmak bana büyük haz veriyor.
Hocam Allah gücünüzü kuvvetinizi arttırsın.
Ramazan ayı Kur'an ayıysa o zaman bunu hep Kur'an'la değerlendirmek bize düşer. Şükürler olsun, hamdolsun. Biz de bunu ne kadar gücümüz varsa işte o kadarıyla gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in insan hayatı için ne anlama geldiğini biz yine Kur'an'dan öğreniyoruz. Ben sıklıkla her defasında Kur'an-ı Kerim'in bir hayat rehberi olduğunu, insanlara hayatlarını nasıl yaşamaları lazım geldiğini bu kitabın öğrettiğini söylüyorum. Neden? Çünkü hani bir elektronik cihaz aldığımızı hayal edelim. İşte telefon olabilir, ne bileyim saat olabilir, başka bir şeyler olabilir. Bilgisayar alırsınız, laptop alırsınız, bir şey alırsınız. Onun yanından böyle bir kullanma kılavuzu çıkar. Kullanma kılavuzu veya kitapçık önünüze gelir. O kitapçıkta bakarsınız, aldığınız o elektronik eşya neyse onun nasıl çalıştığı, nasıl insanlara yararlı olabileceği, kurgulanmasının nasıl gerçekleşeceği vesaire, onun üzerinden bilgiler edinirsiniz. İnsanoğlu da Allah-u Teala'nın yarattığı çok değerli bir mahluk olması itibariyle onu bu hayatın içerisinde böyle sahipsiz, rastgele, istediğini istediği gibi herhangi bir sorumluluk hissi taşımadan aklına estiğini savurup yapabilen bir varlık olarak düşünmemek lazım geldiğini, onun bir takım sorumluluklarla dizayn edildiğini insanoğluna öğretir Allah-u Teala. İşte bu öğretilerin yer aldığı kitap Kur'an-ı Kerim'dir. Bu öğretilerin insan hayatında uygulanabilir olduğunu gösteren ise Hazreti Peygamber'dir. Onun için biz ısrarla Kur'an-Sünnet bütünlüğü üzerinden söylemlerimizi şekillendirirken sünneti Kur'an'ın rakibi gibi değil, Kur'an'ın teoride buyruklarını Peygamberimizin pratikte uygulaması işlemlerine sünnet dediğimizi, yaşanabilir ilkelere muhatap kılındığımızı özellikle söyleme arzusundayım. İnsanoğlu, ben sıklıkla ifade ediyorum, diyorum ki insan Allah-u Teala'nın şaheseridir. Yani her bir insan Allah-u Teala'nın nasıl vahyettiği kitabı varsa, nasıl yarattığı kainat kitabı varsa, insan da Allah-u Teala'nın müstakil bir kitabıdır. Çünkü kitap denen şey ayetlerden oluşan bütüne derler. Evrende yaratılmış her bir şeye Kur'an ayet der. Evrende ayetlerden meydana geliş söz konusu olduğu için evrenin tamamına da kainat kitabı denir. Vahiy ayetlerden oluştuğu için Kur'an'a da kitap denilir. İnsanda da ayetler vardır. Fussilet suresi 53. ayette, Neml suresi 92. ayette, Zariyat suresinin de 19, 20, 21. ayetlerinde insanda ayetler olduğunu söylüyor. Demek ki insan da bir kitaptır. Öyleyse insan Allah'ın madem ki şaheseridir, kıymetli bir mahlukudur, o zaman onu dizayn etmek üzere gönderilen mesajların yer aldığı kitap da insandan daha kıymetli. Çünkü Allah'ın kelamı olma özelliğiyle bizim şerefimizi, bizim onurumuzu, bizi biz yapan, bizi diğer mahlukattan ayıran en kıymetli ilkelerin yer aldığı bu metin bizim şerefimiz diye tarif edilir. Der ki ayette, Enbiya suresinin 10. ayetinde Rabbimiz buyurur ki لَقَدْ اَنْزَلْنَا اِلَيْكُمْ كِتَابًا, size öyle bir kitap indirdik ki biz فِيهِ زِكْرُكُمْ, sizin zikriniz, yani hem gerçeği hatırlama imkanınız hem de şerefiniz, onurunuz, haysiyetiniz işte o kitaptadır. اَفَلَا تَعْقِلُونَ, neden aklınızı çalıştırmıyorsunuz? Çünkü bu kitap bize aklımızı çalıştırmayı da emreden bir içerik de dizayn edilmiştir. Hatta Yunus suresi 100. ayette Allah-u Teala diyor ki Allah aklını çalıştırmayanların üzerine pislik yağdırır diyor. Dolayısıyla bu kitap kadar akla vurgu yapan, bu kitap kadar aklı insanların kullanması lazım geldiğini isteyen, öneren, emreden başka bir metin olmasa gerektir. Ben o itibarla sadece bu ayeti değil, mesela Saat Suresinin birinci ayetini de hatırlamak gerektiğini söylüyorum kardeşlerime. Orada diyor ki Allah-u Teala, saat
zikir.
Evet.
Yani ve itibar. Ha, o bir öncekinde de yani Enbiya, onda da o zikir kelimesinden aldınız itibar. Tabii. Ve şeref.
Tabii, burada da çevirisine. O var. Saat vel Kur'an-ı zikir. İtibar, şeref sahibi olan Kur'an'a yemin olsun. Başka ayetlerde var. Mesela Buruc suresinde var. Diyor ki bel huve Kur'anun mecidun. O çok değerli, çok yüce bir Kur'an'dır. Kur'an'ın kendisinin yüceliğini vurgular Allah-u Teala. Mesela
Zuhruf.
Kaf suresinde var. Kaf vel Kur'anil mecid. Kıymetli olan Kur'an'a yemin olsun diye. İtibarlı olan Kur'an'a yemin. Yani itibar kaynağı olan Kur'an'a yemin olsun diye. Kaf suresinin birinci ayetinde de gönderme var. Ama bu noktada mesela Yasin suresi ikinci ayette Yasin vel Kur'anil Hakim, hikmetlerle dolu Kur'an'a yemin olsun ki diye, Kur'an'ın Kur'an'da isim ve sıfatları bağlamında 60'tan fazla kelime kullanılır. 60'tan fazla. Bunların her biri Kur'an'ın bir yönünü insanlara anlatır, öğretir. Her birini sayma durumunda değiliz ama şu bir ayeti mutlaka hatırlatıp soruyu böylece toparlayayım. Zuhruf suresi diye bir sure var. Kur'an'ın 43. suresinin 44. ayetinde. Orada diyor ki 43. ayetini de okuyayım. O da çok kıymetli. Veya sen oku.
Sen sana vahyedilene sımsıkı sarıl. Ha. Elbette sen doğru yoldasın.
Ha, demek ki Peygamberimize Allah-u Teala sana vahyedilene sımsıkı sarıl dediğine göre, hı hı, o zaman onun ümmeti olarak bize düşen nedir? Bizim de bu kitaba sıkıca yapışmamızdır. Âl-i İmrân suresinin 102. ayetinde de öyle diyor Allah-u Teala. 102'de, 103'te bizim Allah'ın kitabına sımsıkı sarılmamız gerektiğini söylüyor. Ayetin devamında diyor ki böylece dosdoğru yol üzerinde olursun. Yani bir insanın dosdoğru yol üzerinde olma yolculuğu ancak onun Kur'an'a tabi olmayla, hı hı, Kur'an'ı hayatının rehberi edinmeyle kazanabileceğini söylüyor. 44. ayeti de hatırlatalım. Zuhruf suresi 44. Hı hı. Orada diyor ki 43. surenin 44. ayetinde, hı hı, diyor ki ve innehu lezikrun leke ve li kavmike. Gene aynı o zikir kelimesi orada da geçiyor. Ve innehu Kur'an lezikrun leke ve li kavmike. Kur'an hem senin için hem kavmin için zikirdir. Hı hı. Yani şereftir, onurdur, haysiyet vesilesidir. Ayetin dibinde de şuna dikkat çekiyor. Ve sevfe tüselune. Bu kitaptan sorgulanacaksınız diyor. Ve sevfe tüselune. Bu kitaptan sorgulanacaksınız demek ne demek bu? Yani mahşerdeki sorular buradan gelecek. Şimdi ben insanlara diyorum ki bak Kur'an'a çalışın. Kur'an'ı anlayın. Sorular buradan gelecek. Öğrencilere de şu kitaptan sorumlusunuz deyince hangi öğrenci başka kitaba çalışır? Niye çalışsın başka kitaba? Ama dini alana geldiğimiz zaman sorular bu kitaptan çıkacak. Bu kitaba çalış diyorum. Adam başka kitapları anlatıyor. Kardeşim oradan soru çıkmayacak. Buradan soru çıkacak.
Pekala hocam, şimdi yine 17. cüz içerisinde Hac suresine geçmek istiyorum. Yine önemli bir konu başlığı var. Ayetlerden rahatsız olanlar. Şimdi burada Hac suresinin 72. ayeti çok mühim. Üzerine, evet, böyle detaylı konuşmamız gerekiyor. Hem vahyin indiği dönemlerde ayetlerden rahatsız olanlar vardı. Evet. Allah-u Teala ayette zaten buna işaret ediyor. Bunun günümüz versiyonu da muhakkak ki var.
Tabii.
Güncel bir şekilde 360 derece inceleyelim bu ayeti isterim. Buyurunuz.
Birinci bölümde Kur'an'ın kıymetinden söz ettim.
Evet.
Bizim için
nasıl şerefli bir kitap olduğundan.
Evet. bizi şereflendireceğinden söz ettim. Bizi biz yapan en kıymetli değerlerin bu kitapta yer aldığından söz ettim. Onunla bağlantılı olacak şekilde Hac suresinin 72. ayetinde ise başka bir tarafına gönderme yapıyor meselenin Allah-u Teala. Diyor ki bu kitaptan rahatsız olanlar var. Hatta bir vesile, bir ayeti daha hatırlayalım, sonra Hac 72'ye geleyim. Fussilet suresinin 26. ayeti var Cansu. Bu ayeti herkes mümkünse kulağına küpe edinsin. Yani 41. surenin 26. ayeti. Diyor ki orada bir kafir eylemi, kafirlerin neler yaptığını, neler söylediklerini, neler istediklerini hatırlatıyor. Okuyalım ayeti, bir bakalım ne diyor. Kimin sözü, kimin işi kime benziyormuş?
Kafir olanlar, bu Kur'an'ı dinlemeyin. Okunurken onunla ilgili gürültü yapın. Umulur ki galip gelirsiniz demişlerdi. Kur'an okurken gürültü yapın, gürültü dinlemeyin. Yapın. Dolayısıyla dinletmeyin.
Dinletmeyin. Evet. Dinletmeyin. Bu kitabın sesini kısın. Hani adam Kur'an konuşuyorsa bunu konuşturmayın. Kur'an anlatıyorsa bunu programlara çıkarmayın. Efendim konferanslarını engelleyin, kitaplarını okutmayın demeyle bunun arasında bir fark yok ki. O zaman Mekkeli kafirler, müşrikler Kur'an'ın dinlenmemesini, Kur'an okunurken gürültü yapılmasını ve Kur'an'ın sesinin yani mesajının bastırılmasını istediklerini ayeti kerime hatırlatıyor. Peki bugün benzer şeylerin yapıldığını söyleyince niye alınıyor insanlar? Aynı şeyi yapıyorsun. Sen de vahye engel oluyorsun. Sen de Kur'an'ın duyulmaması için çaba içerisine giriyorsun. Belki iddian kafanda başka bahaneler belki vardır ama sonuçta yapıp ettiğin buraya geliyor. O itibarla bir Müslümanın sözünü söylerken kimin dediğine, kimin çanağına ekmek doğradığını iyi bilmesi lazım. Bugün yapılanlar bu Fussilet suresi 26. ayette anlatılan tehditlerle birebir uyumlu bir görüntü veriyor. Müslümanlar bu korkunç hataya düşmesinler isterim. Şimdi bir ayet daha okuyoruz. Yani sorumuza konu olan ayet. Hac suresi 72. ayet. Bir bakalım o bugüne nasıl benziyor? Benziyor mu? Diyor ki Allah-u Teala, okuyalım Hac 72'yi.
Ha, tamam.
Sen daha düzgün okuyorsun onun için.
Estağfurullah hocam, evet. Öyle demeyin.
Öyle yani. Diksiyonu daha iyi götürüyorsun.
Güzel oluyor. Ben de bu arada hem yayın yapıyorum hem ders çalışıyorum böyle. Talebe gibi. Üniversitedeyken de ben böyle dinlerdim hocayı. Girebildiğim derslere en önde oturur dinleyip not alırdım. Hiçbir zaman da sınava çalışmazdım hocam. Çünkü günlük gerekliliklerini yapardım. Kadir gecesini konuştuğumuz bölümde buna değiniriz belki.
İnşallah.
Hani sistematik aslında işlerimizi yapmanın, işi sona bırakmamanın öneminden bahsederiz. Şimdi
Şunu söyleyeyim. Biz hangi ayeti okursak, hangi ayeti yaşarsak bilelim ki o okuduğumuz, seslendirdiğimiz cümleler mahşerde bizim şahidimiz olacaktır. Dolayısıyla kıymetli bir iş yapılıyor. O kıymetinin farkına varmak lazım. Her eylem sahibinin şahidi olacaktır. Dolayısıyla şahitlerimiz çoğalsın diye Kur'an'ı okuyoruz yani.
Pekala, 72. ayet. Ayetlerimiz kendilerine açıkça tilavet edildiği, okunup aktarıldığı zaman kafir olanların yüzlerinde hoşnutsuzluk olduğunu bilirsin, fark edersin.
Bu.
Onlar kendilerine ayetlerimizi tilavet edenlere, okuyup aktaranlara neredeyse saldırırlar. De ki size bundan, bu öfkenize sebep olan şeyden daha kötüsünü bildireyim mi? Allah'ın kafir olanlara vaat ettiği cehennemdeki ateş. Ne kötü varış yeridir orası. Evet. Yine ceza ayetin sonunda kendini gösterdi.
Şimdi bu ayet burada duruyor. Bir Müslüman şunu diyebilir mi? Bana ayet okuma. Ben ayetin dediğine bakmam. Ne emrediyorsun beyim? Ne din konuşuyoruz? Neyi dememizi bekliyorsun? İşte biz ayetten anlamayız diyor. Tamam, sen anlamadığın belli zaten. Ama ben anlıyorum. Bunu anlamak isteyen anlar. Dolayısıyla bir ayet okunduğu zaman bir insanın yüzünde bir hoşnutsuzluk beliriyorsa bu bir küfür alametidir. Yani ben bir ayet okuyorum, adam diyor ki sarmadı bu bana. Bu değil filan. Allah'ın ayetlerine hiç kimse modası geçmiş muamelesi yapamaz.
Ama hocam,
işe yaramazlık muamelesi de yapamaz.
O yani. Öyle ama mesela şimdi siz de mesela bazı ayetleri çevirenlere okuduğumuzda ben mesela diyorum ki hocam mesela bu ayet nasıl çevirmişler diyor. Yani bu ayet gerçekten bunu mu anlatıyor diyorum. Mesela tamam. Bir tane sureyi unuttum şimdi, 33. ayetin çevirisi vardı hatırlarsınız.
Evet, Nebe suresi.
Ondan sonra yanlış çevirmiş deyip siz de hoşnutsuzluk oluyorsunuz.
Çeviriden hoşnutsuzum, ayetten değil.
Ha tamam. Onlar da belki sizin çevirinizden hoşnutsuzluk duyuyor olamazlar mı dedi.
Onu desin, ben onu konuşayım. Ha, diyeyim ki tamam. Bu yanlışsa, eksikse, benim düzeltmem gereken bir şey varsa gel konuşalım. Bakalım hangisi daha doğrudur. Adamın Kur'an'dan rahatsızlığı var yani. Tercümeden, çeviriden filan değil. Hiçbir çeviri asıl metnin yerini tutmaz. Elbette tutmaz yani. Biz kimiz ki Allah'ın tam dediğini %100 hiç eksiksiz insanlara aktaralım? Hiçbir dil %100 haliyle başka bir dile, yani hiçbir metin %100 haliyle başka bir metin dile aktarılamaz mı? Harfi, motamot çeviri imkansız bir çeviridir.
Mesela siz, ben programı alıyorum ya, işte bana yazıyorlar bazen, diyorlar ki bütün programı ayetlere boğdu yine.
Evet. Rahatsız işte. Rahatsız.
Ne konuşacağız yani?
Rahatsız. Din konuşuyoruz. Kur'an ay Ramazan, konunun içeriği din. Adam diyor ki niye bu kadar ayet okuyor? Ne okuyacağız kardeşim? Bak ayet diyor ki, bak ayetten rahatsız olanlar kafirdir diyor ya. Ve sadece kafir olmayla da nitelendirmeyi bitirmiyor. Diyor ki bunlar neredeyse kendilerine ayetlerimizi tilavet edenlere saldıracaklar. Saldırıyor. Sözüyle saldırıyor. Tweetiyle saldırıyor. Mesajıyla saldırıyor. Sosyal medyasıyla saldırıyor. Saldırıyor da saldırıyor. Bak bir şey söyleyeyim.
Derin bir nefes ya, aldım biliyorsun.
Bir şey söyleyeyim.
Buyurun.
Bir ara bir tweet atmıştım. Birkaç sene önceydi. Hani o zaman Twitter'da şey vardı ya, harf kısıtlaması vardı hani.
Evet.
Belli karakterden fazlasını ikinci tweet'e alıyorduk. Ben de birinci tweet'te yazdım ki Allah-u Teala'nın 3 tane kitabı vardır. Bunlar 1. Vahyettiği ilahi mesajlar anlamında Kur'an kitabı, Hazreti Adem'den Hazreti Muhammed'e kadar bütün vahiyler bir kitaptır. 2. Kainat bir kitaptır. 3. İnsan da bir kitaptır. Birinci tweet burada bitti. İkinci de dedim ki o üç kitaptan hangisini isterseniz okuyun Allah'a ulaşırsınız. Yani üç kitabı da okumak lazım. Üçünden de Allah'a ulaşmak gerekir.
O
İdeal olan bu.
Tevrat falan diye mi algıladılar?
Adam onu birinciyi kesiyor. Birinciyi. İkinciyi veriyor. Üç kitap. Ve Allah'ın kulu. Yani ben o kitapları, yani insan bir vicdanlı olur değil mi? Bir üsttekini de okursun yani. Sıkışmadı, mecbur ikinci tweet attık. Hem ben bu kitapları kastediyor olsam niye üç kitap diyeyim? Bunlar 4 kitap değil miydi? Tevrat, Zebur, İncil, Kur'an. Bunlar herhangi bu 4 tanesinden birini de herhalde çıkardılar şeyden, sıradan. Böyle
Zebur'u
kötü niyetli insanlar.
Zebur'u bilmiyor olabilirler hocam, o yüzden 3 anlamış da olabilirler.
Yani işte böyle ayetten rahatsız olan, Kur'an'dan rahatsız olan rahatsız tipler var gerçekten.
Evet.
Ben de diyorum ki kardeşim, bugünkü programda onun için arzu ettim ki 1. Enbiya suresi 10. ayeti okuyun. Zuhruf suresi 44'ü okuyun. Kaf suresi 1'i okuyun. Yasin suresi 2. ayeti okuyun. Gidin daha sonrasında Hac suresinin 72. ayetini okuyun. Fussilet suresinin 26. ayetini okuyun. Bu kadar ayet okuyunca rahatsız oluyor. Hadi sokayım. Bu kitabı ikinci sıraya düşürmenin ne kadar korkunç bir hata olduğunu, hidayet rehberliğini Kur'an'ın dışında arayanları Allah saptırır diyor. Hadis. Tirmizi'de ve Darimi'nin Fedailül Kur'an bölümlerinin birinci hadisidir. Uzun bir hadistir. O hadiste Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki وَمَنِ بِتَغَى الْهُدَى ف۪ي غَيْرِهِ اَضَلَّهُ اللّٰهُ Kim hidayet rehberliğini Kur'an'ın dışında bir yerde ararsa Allah onu saptırır.
Hocam zaten bu kitabı okuyup Hazreti Peygamber'i sevmemek, ona muhabbet göstermemek, onu aradan çıkartmaya çalışmak mümkün olamaz.
Olamaz.
Allah-u Teala zaten mesela şimdi oraya geleyim. Biz seni ancak alemlere rahmet için, rahmetimiz için yolladık diyor. Evet. Yani doğrudan ona hitap ediyor, onun üzerinden anlatıyor, onun çektiği çilelere örnekler veriyor. Yani bu nasıl bir bağlam olabiliyor? Ben inanamıyorum. Bu ayette konuşalım bu arada. Yeri
yani bir insanın, yani.
Az kaldı.
Bir Müslümanın eğer yani peygamberle herhangi bir problemi varsa... O insanın Kur'an diye bir davası olamaz ki kardeşim ya.
İmanı tam olamaz.
Yani peygamberimiz ya, o iman değil. Tam değil. Eksik değil falan. Öyle iman olmaz.
Konuştuk ya imanın şartları.
Tabii peygamberi tanımayan insanın imanı iman değildir. Öyle bir iman iddiadır. Slogandan ibarettir. Hakikatte herhangi bir karşılığı yoktur. Ve peygamberimiz gene bir hadisinde diyor ki فَضْلُ كَلَامِ اللّٰهِ عَلَى غَيْرِهِ كَفَضْلِ اللّٰهِ عَلَى خَلْقِهِ. Yani Allah'ın kelamının diğer sözlere olan üstünlüğü Allah'ın mahlukata olan üstünlüğü gibidir. Yani Allah yarattığı şeylerden ne kadar üstünse, ne kadar yüceyse bilinmelidir ki onun kelamı da diğer sözlerden o kadar üstündür, o kadar yücedir. Hatta başka bir hadiste daha diyor ki Efendimiz Aleyhisselam اِذَا اَحَبَّ اَحَدُكُمْ اَنْ يُكَلِّمَ رَبَّهُ فَلْيَقْرَئِ الْقُرْآنَ. Sizden biri Rabbi ile konuşmak istediği zaman Kur'an'ı anlayarak okusun. Kur'an okusun. Bunları peygamberimiz söylüyor. Allah'ın kitabında da bu içerikte beyanlar olunca bir Müslüman ne Kur'an'ın önemini kavramadan hakikate ulaşabilir ne de peygamberimizin gereksizliği üzerinden edebiyatlar geliştirerek hakikate varabilir. Bizim için Kur'an sünnet birlikteliği hayatı kavramada son derece etkindir, belirleyicidir. Ben o yolculuğu sürdürmeye gayret ediyorum ve kardeşlerimizin Kur'an'la irtibatının sıcak tutmaları lazım geldiğini onlara özellikle hatırlatmaya gayret ediyorum.
Hocam 107.
Evet, Enbiya 107. ayette
konuşalım olur mu? Tabii, 17. cüzdeyiz.
Peygamberimizin alemler için rahmet oluşu üzerinden bir mesaj var. Biz bu programların kaçıncısında? 11.sinde peygamberimizin ümmetine düşkünlüğü üzerinden ayetler okumuştuk. Peygamberimiz ümmetine son derece düşkündür diye, müminlere karşı son derece şefkatlidir. Onun ümmete ağır gelen şeylerin peygamberi rahatsız ettiği ama ümmetine şefkat ve merhametle dolu oluşu üzerinden mesajlar vermişti. Tevbe suresinin 128. ayetinde Allah-u Teala. Peki bu ayette ne diyor? Bu ayette de diyor ki biz seni alemlere rahmet için gönderdik. Alemlere peygamberimizin rahmet oluşu nedir? Siz eğer bir merhamet arayışındaysanız, eğer bir doğru yol arayışındaysanız, siz eğer bir istikamet yürüyüşü gerçekleştirmeye gayret ediyorsanız, sizin varıp duracağınız nokta Allah'ın kitabı ve o kitabı bize tebliğ eden Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dır. Bu onun dışında, peygamberimiz dışında herhangi bir rahmet yolculuğu arayışı hezimetle, perişanlıkla sona erecek bir sıkıntıyı insanlara getirecektir. O itibarla Enbiya suresinin 107. ayetini mümkünse kardeşlerin böyle evlerinin her tarafına görebilecekleri yerlere assınlar. Alemlerin rahmetle buluşmasının vesilesi Hazreti Muhammed Aleyhisselam'dır. Hazreti Muhammed'in peygamber olmasını...
Dünyayı, kainatı yaratmaz mıydı Allah-u Teala?
Öyle bir hadisten söz ediliyor da o aynı ifade Hazreti İsa için de var İncil'de. Dolayısıyla bu bir sahih bir hadis olamaz. O bir rivayet, yani böyle bir coşkuyla ifade edilmiş bir rivayet. Başkaları için de benzer şeyler söyleniyor. Ama biz şunu biliriz. Alemlere rahmet ile ilişkilendirilmek Hazreti Peygamber için kullanılır Enbiya suresinde. Ama mesela Meryem suresinde velinec'alehu ayeten linnasi ve rahmeten minna, Hazreti İsa için de onu insanlar için bir ayet ve katımızdan bir rahmet, bir merhamet kılacağız diye Cebrail aleyhisselamın Hazreti Meryem'e söylediği sözler arasında bu da var. Dolayısıyla her peygamber kıymetlidir ama son peygamber olması itibariyle içeriği diğer ilahi kitaplara göre çok daha gelişmiş bir mahiyet arz etmesi itibariyle Kur'an diğer ilahi kitaplardan daha kapsamlıdır. Hazreti Muhammed de son peygamber olması itibariyle diğer peygamberlerin mesajını toparlamış ve gelişmiş haliyle onu insanlara tebliğ etmiştir. Kendi hayatında da Allah'ın emirlerinin yaşanabilir olduğunu fiziksel örnekliğiyle ortaya koymuştur. O itibarladır ki Azap suresi 21. ayette Rabbimiz peygamberimizde Allah'a ve ahirete inanıp Allah'ı çokça zikretmek isteyenler için Hazreti Peygamber'de yani Resulullah'ta en güzel örnekliğin bulunduğunu beyanına konu edinmiştir.
Pekala. Hocam ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim sizlere de çok teşekkür ediyoruz izlediğiniz için. Yarın yine aynı saatte bu kez 18. cüzü konuşuyor olacağız. Tekrar buluşmak üzere TV yüz ekranlarında. Hoşça kalın. Hayırlı iftarlar diliyorum.